durumda koçluk üzerine konuşacağız. Koçluk nedir? Etkileri nelerdir? Nasıl yapılır? Gözden geçireceğiz. Bir iddiayla başlayacağım, zor bir iddia. İş hayatı bir hesap sorma ve hesap verme mükellefiyetidir. Ne dersiniz, böyle mi? Baktığımızda aslında gerçekten de böyle. Yani biz birilerine hesap veriyoruz, hedeflerimiz var, görevlerimiz, sorumluluklarımız var. Birileri bizden hesap soruyor. Biz bazen çalışanlardan hesap soruyoruz. Buradaki mesele hesap sorma ya da hesap verme meselesi değil. Buradaki mesele bu hesap sorma verme işini adaletle yapabilme meselesi. Acaba biz gerçekten adaletle hesap sorabiliyor muyuz? Eğer adaletle bir yönetici olarak hesap sormak istiyorsak, çalışan beklentilerini karşılamak zorundayız. Çalışan beklentileri çok sayıda. Bildiğimiz en az 5 tane. Bu 5 beklentinin 5'inin de karşılanması gerekir adaletle hesap sormak için. Bu beklentilerden bir tanesi, çalışanlar diyorlar ki, ben burada çalışıyorum, bunun nedenleri olmalı, varlık sebebim var, bu varlık sebebimi tanımlamama yardımcı ol bir yönetici olarak. Peki biz bir yönetici olarak çalışanın varlık sebebini tanımlamasına nasıl yardımcı olabiliriz? Bir kere görevlerini söylememiz lazım. İki, hedeflerini söylememiz lazım. Üç, standartları söylememiz lazım. Vizyon ve değerleri söylememiz, belirtmemiz lazım. Önceliklerini göstermemiz lazım. Çalışan beklentileri bu taleplerin karşılanmasıyla bitmiyor. Çalışan peki diyor, ben anladım varlık sebebini, bunu gerçekleştirmeye çalışacağım ama kaynak lazım. Bu kaynakları da bana sun. Yönetici çalışana hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynaklarını sunmalı. En azından nereden bulacağını göstermeli. Bununla da bitmiyor. Diyor ki çalışan, bir şeyler yapıyorum. Doğru yapıyor, yanlış yapıyor olabilirim. Beni yönlendir. Beni coach et. Coach et. Bana koçluk yap. Bu da ciddi bir beklenti. Bunun dışında kendimi geliştirmeme fırsat ver ve başarılarımı gör, takdir et ve onayla. Bu 5 beklentinin bir tanesi konumuzla ilgili ve çok önemli. 3. beklenti. Yani beni koç et, beni yönlendir. Koçluk kritik bir kavram, davranış. Koçluk deyince baktığımızda mesela İngilizce'de koç kelimesi şehirler arası otobüslere verilen isim. Amerikan İngilizcesinde koç, bu bilirsiniz kovboy filmleri vardır, posta arabaları vardır, 4 at çeker, onlara koç denir. Neden şehir içi otobüslere bas, şehirler arası otobüslere koç deniyor? Bunun çok temel bir sebebi var. Koçluk denen şey, koç, uzun mesafeli, rotası belli, molası belli, taşıyanı belli, koltuk sahibi belli, çok ciddi bir süreç. Planlı, organize, hedefli, görevlerin yerine getirildiği koçun ve çalışanın ve bu şekilde tamamlanan bir süreç. Çok önemli. Peki bunun etkili olması için koça ne gibi görevler düşüyor? Çalışana ne gibi görevler düşüyor? Çalışan koçluk sürecinin başarılı olması için şu sorulara mutlaka yanıt vermeli. Benden ne bekleniyordu? Ben neleri gerçekleştirdim? Neleri gerçekleştiremedim? Niçin gerçekleştiremedim? Neyi farklı yapsam gerçekleştirebilirim? Bu sorular kritik sorular. Peki koç kendisine bunun etkin olması için neler sormalı? O da şunları sormalı. Ben bu çalışana kaynak sağladım mı? Zamanında geri bildirim verdin mi? Onun dışında başarılarını görüp takdir edip onayladın mı? Bütün bu hazırlık süreci koçluk sürecinin etkinliği açısından son derece önemli. Ama yetmiyor. Koçluk görüşmesinin de doğru yapılması şart. Koçluk görüşmesi 6 aşamalı arkadaşlar. Eğer etkin koçluk yapmak istiyorsanız bu 6 aşamanın her birine dikkat etmeniz gerekir. Ve her birinde yapılması gereken davranışlar vardır. Bunları kullanmanız gerekir. Koçluk görüşmesi 1. Görüşmeyi başlatmak, 2. Anlaşmaya varmak, 3. Seçenek araştırmak, 4 dirençle başa çıkmak, 5 taahhüt almak, 6 görüşmeyi kapatmak. 6 aşamadan oluşan bir süreç. Görüşmeyi başlatmanın yeri sabit, bitirmenin yeri sabit, diğer aşamalar yer değiştirebilir, farklılık gösterebilir. Peki her bir aşamada bir koçun ne yapması gerekir? 1. Görüşmeyi başlatırken bir kere warm-up yapması gerekir. Yani bir çalışanı görüşmeye hazırlaması, ısındırması gerekir. 2. Hedefi söylemesi gerekir. O görüşmenin hedeflerini altına çizmesi önemli. 3. Soru sormalı. Çünkü çalışanın görüşünü almalı. Ki bunu biliyorsunuz, açık uçlu soru sormak diyoruz. Çalışanı söyletmeli. Peki anlaşmayı verirken ne yapmalı? Kesinlikle dinlemeli. Soru sormalı. Anlamaya çalışmalı. Ve kesinlikle hak haksız tartışmasına girmemeli. Onu değiştirmeye çalışmamalı. Peki seçenek araştırırken ne yapmalı? Mutlaka çözümün çalışanın bulmasını desteklemesi gerekiyor. Bunun için onu cesaretlendirmeli. Çözüm üretmesi için çalışana soru sormalı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Neyi farklı yapabilirsin? Çözümü kendisi bulmamalı. Ama çalışan çözümü bulamıyorsa o zaman koç çalışana çözümü söyleyebilir. Onun dışında taahhüt almalı. Taahhüt almak ne demek? Söz almak. Söz almakta ne yapması lazım? Alınan kararı çalışanın kaydetmesini sağlaması lazım. Kendi de kaydetmeli. Buna göre bir akış planı çizmeli. Peki direnç ortaya çıkarsa, orada da çalışanın direnç nedenlerini anlamalı. Çalışanın direnç nedenlerini anlarken onun bunu somutlaştırmasını desteklemeli. Çalışan bunu somutlaştıramıyorsa, destekleyemiyorsa o zaman kendi karşıt görüşlerini destekleyen koç argümanları sunmalı. Verileri ortaya koyma. Yine çalışan buna ikna olmadıysa o zaman yansıtıcı soru sormalı. Yansıtıcı soru sormak çok önemli. Ne demek? Yani ortaya koyduğun bu nedenlere, somut örneklere ve verilere rağmen sen bunun böyle olmayacağını düşünüyorsun, öyle mi? Ve eğer çalışan hala ikna olmamışsa görüşmeyi gerekirse kesmeli. Kapatırken de yapması gereken şey alınan kararların çalışanın özetlemesini sağlamalı ve eylem planını çıkarmalı. Arkadaşlar, koçluk görüşmesi performans değerlendirme görüşmesinden farklı bir şey. Temel fark, koçluk geleceğe dönük bir şey ve gelişimi destekler. Koçluk bir problem çözme eylemi değildir. Performans değerlendirmesi ise daha çok geçmişle ilgili bir şeydir ve problem çözme eylemidir. O yüzden tekniği benzese dahi hedefleri, stratejisi farklıdır. Bizim amacımız geliştirmektir. Bizim amacımız geleceğe dönük bir şeydir. O yüzden taşıyoruz. Taşımalıyız. Çünkü çalışan performansını ne kadar çok arttırırsak o kadar çok sonuç elde ederiz. Bunun en temel yollarından bir tanesi koçluk. Yönetici için şunu söylüyorum. İyi yöneticiler iki şey yapıyorlar. Çalıştırıyorlar, geliştiriyorlar, kurtuluyorlar, gurur duyuyorlar. Çalıştır, geliştir, kurtul, gurur duy. Yani bir yere gittiğinde çalışan desin ki benim bir yöneticim vardı, benim gelişimime çok büyük katkı sağladı, gereken koçluğu bana zamanında yaptı. Çalıştır, geliştir, kurtul, gurur duy. Ve iyi yöneticiler iş yaparken kendilerini iyi hissettikleri çalışanlara daha az zaman ayıran yöneticilerdir. Kötü yöneticiler iş yaparken kendilerini iyi hissettikleri çalışanlara daha fazla zaman ayırır. Bizim görevimiz sadece iş sonuçları elde etmek değildir. Biz işimizin lideriyiz ama aynı zamanda takımımızı geliştirmektir. Çünkü takımla performans gösteriyoruz. Bunun için de ekibi geliştirmek adına koçluk yapmalıyız.